Mobilt'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Windows 10 cephesinden uzun süredir konuştuğumuz, yaptığımız yorumlar sonrasında belki pek çoğunuzun bizi eleştirdiği Windows 10 tabanlı yeni telefonların nihayet Türkiye lansmanı gerçekleşmiş oldu. Hem Lumia 950 hem Lumia 950 X'li hem de daha makul fiyat segmentinde karşımıza çıkacak olan Lumia 550'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Ama şöyle bir durum söz konusu. Lansman yapıldı fakat ürünleri biraz daha beklememiz gerekecek. Microsoft Türkiye cephesinden verilen bilgiler Ocak sonu muhtemelen en ihtimalle Şubat başı gibi bu telefonlar piyasaya girmiş olacak. Hemen fiyatlardan bahsedelim. Lumia 550 Snapdragon 210 tabanlı bir cihaz. 600 lira civarında bir fiyatı olacak. Üst segmentteki telefonlardan Lumia 950 2250, Lumia 950 X'de ise 2550 lira civarında bir fiyatlandırmayla tüketicilerle buluşacak mıyız?
Kesinlikle fiyat performans telefonları değiller. Fiyatları sağladıkları özelliklere göre çok yüksek telefonlar olmuşlar. Microsoft'un şu anda yapması gereken bence herhalde en tepe modeli 1500. Bir altındakini 1200. O özellikle Snapdragon 210'lu şaka gibi olan telefonu da 600 liradan değil de 450 liradan falan piyasaya sürmesi. Ya
ben de aynı fikirdeyim çünkü tamam şimdi hep şeyi konuştuk. Windows tabanlı cihazlarda, akıllı telefonlarda uygun fiyat seviyesindeki cihazın hızlı çalıştığını konuştuk. Şimdi tabii Windows 10'la beraber işin ne noktaya gideceğini henüz bilmiyoruz. Onu görmek gerekecek ama 600 lira fiyat bandının üzerine işte 50 ila 100 lira arasında bir ekleme yaptığın zaman Android One programındaki bir telefon satın alabiliyorsun mesela. O da daha yüksek donanım. Yine saf Android deneyimi gibi pek çok özellikten dolayı kullanıcılara daha cazip gelebilecek seçeneklerden bir tanesi. Bu telefonda Snapdragon 615 olsaydı, 2 GB RAM olsaydı, fiyatı da 700-750 lira denseydi belki o zaman başka şeylerden bahsedebilirdik
ama... Direkt kamerası falan düzgün olmak zorunda.
Gerçi orada şu var mıyorsun, şimdi Snapdragon 210 diyorsun, 600 lira diyorsun, Snapdragon 210'lu Vestel'e bakıyorsun, onun yanında mesela fiyatı makul kalıyor. Böyle de bir durum söz konusu ama kendi içerisinde fiyatı biraz yüksek gibi
olanlar. Bir de şurada kafa karışıklığı yaratmasın. Şimdi bir algı var, deniyor ki Windows Phone'lar düşük fiyat segmentinde yavaş çalışıyor. Evet, 2 sene önce bundan konuşabiliyorduk, menüsü hızlı çalışıyordu. Bunu da altını çizeyim, menüsü hızlı çalışıyordu. İnsanlar böyle birazcık orada farklı anlatıyorlar.
Tarayıcı da fena çalışmıyordu ama hani oyunlara vesaire geçtiğiniz
tarayıcısı
zaman...
Tarayıcısı da hiçbir özelliğe sahip olmayan basit bir web tarayıcısıydı diğer tarayıcılarla karşılaştırıldığında. Evet. Yani o çok basit, sade isteyenlere menü ve web tarayıcı ki hiçbir işe yaramayan web tarayıcısı hızlı çalışıyordu. Onda kesinlikle kanaatkarız. 2 sene geçti herhalde artık. 600 lira sınıfında tüm Android telefonlar aynı hızı sunuyorlar. Burada da daha önce Windows Phone denememiş kullanıcılar yanılgıya düşmesinler. Windows Phone'cuların hızlı çalışıyor dediği şey arkadaşlar menüsü. Çünkü ayıptır söylemesi telefonda menüden başka da çok fazla şey yok yani arka
tabii
planda.
Menü altyapısı da tabii ki hani Android ve iOS ile kıyasladığımız zaman görsel anlamda da çok vaatkar değil.
Onun değil
dolayısıyla hani cihazın donanımına ekstra yük getirebilecek unsurlara bakıldığı zaman sola kaydırıyorsun mesela liste menüsü çıkıyor. Onu öyle yaptığınız zaman zaten pek çok telefon hızlı çalışır.
Ya zaten şimdi Windows 10 kurduysanız ve daha önce Windows 10 telefon kullanmadıysanız Start'a tıklayın arkadaşlar, işte Windows 10'un şeyi o. Telefonların arayüzü. Hani o saat bir şeyler, ikonlar falan koyuyorsunuz ya. İşte ona telefon arayüzü diyorlar. Burada yanılgıya düşmeyin dediğim gibi Windows 10 kullanıcıları, daha doğrusu Windows Phone kullanıcıları, daha öncesinde Windows 10'da onlar, çok fazla eleştiriyorlar beni ama ben hala da şunu net bir şekilde burada altını çize çize söylüyorum. Kafa karışıklığı yaratmasın diye. Sakın ola, kendi tek telefona tıştık paranız varsa gidip de Windows 10 almayın arkadaşlar şu an için. En az 2 senesi olan, hiçbir şekilde gelişmemiş, bu fiyatları hak etmeyen, bu fiyatı yüksek görüp telefon zannetip alan olacak onlar herhalde. Şimdiden uyaralım, ondan sonra telefonları yorumlayalım.
Yani sonucunda biz bunları söylediğimiz zaman hani bize işte Android fanısın, iPhone fanısın, iOS fanısın diyen var. Şimdi biz bu telefonların hepsinin hasbelkader deneme şansı yakalamış insanlarız.
Evet. Ve hepsini ücretsiz deniyoruz. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Hepsini firmalar yolluyor yani.
Aynen öyle. İşte daha önce konuştuk. 950 X'de biz çektiğimiz zaman ben tatil için gitmiştim. Önüme geldi. Mağazaya girip çekmek durumunda kaldım. Kimse beni zorla çektirmedi. İş amacıyla gitmiş, görmüş, bir gördüğümüz bir cihaz değil. İsteyen tabii ki gidip alabilir. Almakta özgür. Biz diyoruz ki bu fiyata ya cebinize 1000 liranız varsa bu telefonu alın. Daha katma değeri daha yüksek olur. 2000 lira olursa bu telefonu alın. Yoksa Continuum özelliği iyi bir özellik midir? İyi bir özellik olabilir. Ama yanına çok daha başka güzel temel şeyleri koyarsın. Onun sosu olarak gerçekten de kullanıcılara fayda sağlayabilecek bir ekstra özellik ya da çevresel açıları olabilir.
Gerçi şunu da gördüm. Windows 10 eski telefonlara daha geç gelecek dendiği zaman altındaki yorumlardan okuduğum kadarıyla Windows Phone kullanıcıları da artık yavaş yavaş o şeyden bırakmış durumdalar. Telefona parayı verdik, bekliyoruz. Hiçbir halta yaramadı tarzında görüşlerde artık söyleniyor. Şeyde, söyleyebiliyorlar.
Şeyde,
o önemli.
Şeyde söyleyeyim mesela. Bu lansman esnasında bayağı kalabalık bir basın etkinliği oldu bu. Şu soruyu soran bendim zaten. Ben sordum. Dedim ki Android ve iOS uygulamalarının kendi mağazanıza gelmesi yönünde bir takım çalışmalar var. İşte Astoria projesi var. Bazı başka projeler var. Bunlar ne olacak? Hani ne zaman gelecek? Çünkü insanlar bunu da bekliyor. O tarafta bir yeşil ışık yaksalar aslında işin rengi yavaş yavaş değişmeye de başlayacak. Cevap yok. Belli değil. O konuda bir açıklama yok. Zaten Microsoft'un kendi içerisinde geliştirici ağına girdiğin zaman o tarafta da bir sürede çok ciddi bir hareketin olmadığını görebiliyorsun. Dolayısıyla onu da beklemek gerekiyor ama bekleyeceğim telefon için 2000 lira, 2500'e para harcayacak mısın? Orası ayrı bir tartışma konusu Mesut.
Yani çok net, çok basit bir şey var. Bunu sen söyledin, çok net söyledin. Dedin ki Windows 10 telefonların en büyük özelliği Cortana Türkiye'de çalışmıyor.
Evet, Cortana çalışmıyor. Google'ın
Google'ın servislerini bir kenara koyduk arkadaşlar. Google'ın hiçbir servisi resmi olarak zaten bir tarafta yok. Ve Microsoft'un da kendi servisi yok zaten. Hani diyorlar ki Google neymiş efendim? İşte bloklamaya çalışıyormuş, önünü kapatmaya çalışıyormuş. Microsoft'a servislerini vermiyormuş. Hı hı. Aynı Microsoft Android'den 1000 trilyon zaten patent parası alıyor. Yani demek ki orada öyle bir sıkıntı yok. Arkada işten hallediyorlar. Microsoft'un kendi servisi yok arkadaşlar Türkiye'de. Bırakın Google'ı. Hani bir Windows kullanıcısı olarak bence asıl sorgulamanız gereken şey Microsoft'un kendi servisi ülkede çalışmıyorken üçüncü partinin servisi niye yok? Onu tartışmamak gerek.
Ya ben de aynı fikirdeyim. Sonucunda orada özellikle Google servislerine bakıldığı zaman Google'un pek çok servisi bugün dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
Apple'a bakıyorsun Siri şakır şakır Türkçe konuşuyor.
Konuşuyor, aynen espri yapıyor seni yani. Bazen şakalaşabiliyor. Yani dolayısıyla bunlar olmadan yüksek fiyat segmentteki bir cihazın gelmesini şahsen çok doğru bulmuyorum. Bir de şu da var Mesut, şimdi 950 XT'yi zaten incelemiştik. 950'ye baktığın zaman da şimdi orada donanım olarak Microsoft'un güzel yaptığı bir şey var. 950 XT 5.7 inç, 950 5.2 inç. Aynı Nexus 6 ve Nexus 5X ekran ayrımında olduğu gibi ama Nexus'larda mesela çözünürlük farkı vardı. Biri 2K, biri Full HD. Burada onu değiştirmemişler mesela. 2K'ya 2K. İşlemcide bir fark var. 810'a 808 gibi. Şimdi şu var ama bakıldığı zaman servisler çalışmıyor dedik. Google'un kendi servisleri de yok. Şimdi bu telefonu aldığın zaman kullanabileceğin bir takım ekstra özelliklerin olması gerekiyor. Ya da yazılımsal desteklerin olması gerekiyor. Bunlar da yok. Üstüne üstlük çıkacağı zaman dilimine bakıyorsun. Şubat ayı. Biz Şubat ayının 2. 3. haftasında İspanya'ya gideceğiz. İşte Mart ayına, Nisan ayına çıkacak. Snapdragon 820'li.
Evet.
Bilmem ne ölçebilen, ekstra özellikli olan, pil bilmem kaç miliamper olan yepyeni, yılın geri kalanına damgasını vuracak cihazları göreceğiz. Orada belki Microsoft'ta bir etkinlik yapar, onu bilemiyorum ama hal böyleyken 2500 lira fiyat koyduğun zaman ister istemez insan ikilemde kalıyor. Üstüne üstlük hani dediğimiz gibi 2500 liralık bir başka telefonu referans aldığın zaman herkesin dediği şey şu: Continuum var. Ben bir yorum yapmıştım. Onda bana bazı okuyucular da kızmışlar. Şunu söylemiştim. Galaxy Note'a da klavye fare bağlıyorsun. Dock'un üzerine oturtuyorsun. Tamam, Windows arayüzü yok ama bir masaüstü arayüzü gibi PC deneyimi gibi kullanabiliyorsun pek çok uygulamayı.
Ya şimdi PC deneyimi deyip de abartmanın anlamı yok arkadaşlar. En fazla Microsoft'un da gösterdiği ofis uygulamanı çatır çatır çalıştı. Web'de gezdiğiniz. Bunun haricinde PC deneyiminde oturup bir Premiere'i çalıştırır, Photoshop'u çalıştırırsınız. Derim ki amenna, adam telefona PC deneyimini koymuş. Hiçbir şey yok yerde.
Ya zaten orada Microsoft'un esasında yaptığı açıklamalardaki o alt mesajlara baktığın zaman o Continuum özelliği benim evime götürüp bilgisayar gibi kullanmamdan ziyade kurumlara yönelik bir şeyler ama tüketiciler sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunu orada da bir ofis var dediğin gibi, bir tarayıcı var. Kaldı ki telefon menüsünü açıyorsun Continuum'da, telefon menüsü gibi çıkıyor. Ya arkadaş, kocaman bir ekranı ben seni yaydım. Sol tarafa tuş takımını al, sağ tarafa rehberdeki kişilerin isimlerini büyük göster bir şeyler yap, bunların hiçbirisi yok.
Yok, şimdi Continuum özelliğini şöyle tartışmak lazım. Birincisi DAC kullanmanız lazım. Düzgün bir şekilde.
Ya kablosuz da yapabilirsin.
Tamam, kablosuz yapabilirsin ama bu sefer de bütün donanımların destekli olması aynen lazım. Şu anki hali hazırdaki donanımlarınızla kullanabilmek için bir DAC satın alıyorsunuz. DAC'ın Türkiye fiyatı ne kadar?
350 lira.
350
liraya. Onu sordum ben. Bak, dedim ki kutu içerisinden çıkacak mı dedim. Çünkü Amerika'daki bazı kutuların içerisinden çıkıyor operatörlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde. Dediler ki ben o zaman fiyatımız yükseliyor. Dedim ki zaten fiyatınız ucuz değil.
350-450 liraya Windows 10 tablet satın alıyorsun zaten. USB girişi var. Tak çalış, çok çok istiyorsan yani her şey.
Yani hakikaten
Windows 10 çalışan tablet var.
Yani 150 dolar işte. Bugün Amerika'da çok konuşulan bir ürün var. Lenovo'nun IdeaPad 100 sisteminde 150 dolara bildiğin Windows 10
evet,
notebook dizüstü bilgisayar.
Yani Continuum falan değil arkadaşlar. Bildiğiniz x86 Windows 10 satın alabiliyorsunuz. Bu yüzden bir şeyleri savunurken, bir şeyler için heyecan duyarken piyasaya da şöyle bir bakmak lazım ne yapıyorlar diye. Motorola ilk bunu denemiş adam. Nerede olduğunu biliyoruz şu an, nerede?
Çinlerde.
Satıldı gitti, Lenovo kullanıyor. Yani bu işleri yaparken millet ne yapmış, ne etmiş, nereye gidiyor onu iyi araştırmak lazım. Continuum çok güzel bir özellik ama o DAC kutunun içinden çıkarsa çok güzel bir özellik. Yoksa ona gidip o kadar para veresiye Windows 10 tablet alın, ona da USB'yi bağlayın. İster Bluetooth'tan klavye bağlayın, isterseniz televizyona bağlayın. Çatır çatır kullanın, abartmamak gerek.
Ya ben de açıkçası aynı fikirdeyim. Fiyatlar hani keşke yeni bir platform olarak, yeni bir yazılım başlangıcı olarak fiyatlar insanları cezbedebilecek düzeyde olsaydı. Şimdi hani şey de var tabii. Bu fiyatlandırmayı da bazı kullanıcılar belki hataya düşebilir. Microsoft Türkiye'nin hatası gibi düşünmemek gerekiyor. Zaten 950 XT'nin Amerika fiyatı 650-700 dolar bandında seyrediyor. 3 ile çarpsın 2100 lira.
Evet.
Ergesiydi, ÖTV'siydi falan derken
yine
zaten.
Yine iyi fiyata gelmişler.
Yine Amerika'yla orantılığınızdan iyi fiyata gelmişler ama total, yani toplamda baktığınız zaman fiyatlar bence biraz yüksek. Çünkü bugün 2200 liraya, 2300 liraya Note 5 alabiliyorsa, şimdi bazı insanlar diyebilir o Note 5 ama bizimki de Windows 10 vesaire ama sonucunda oturmuş bir platform. Kalemi olan, pili büyük, kamerası çok iyi çeken, Tam bunu da kamerası kötü çekmiyor. Onu da söylemek gerekiyor ama insanları daha fazla cezbedebilecek. Belki satın alma esnasında bunu düşünmek doğru değil ama satarken de yine değerini kısmen koruyabilecek bir telefon almış oluyorsun diğer taraftan. Şimdi bunu aldın. Sonra kime satacaksın? Satabilirsen. Evet. Satmak durumunda kalırsan.
Şimdi arkadaşlar Erdi ile geçen konuşuyorduk. Erdi şimdi aklına gelmedi ama dün bana çok güzel bir şey söyledi. Hak verdim. Dedi ki Alet'in kamerasını övüyorlar. Ön kamerasıyla selfie çekiyorlar. Periskop var mı? Yok. Ne zaman gelecek konuşan yok.
Belli değil.
Evet, şimdi düşünsenize 2250 liraya gittiniz, Note 5 yerine bunu aldınız. Ya bir periskop açayım, pek popüler bir yayın yapayım dedin. Program yok yani. İkamesi de yok. Yani çünkü koyacak başka yani bu program da yok.
Örneklerden bir tanesi. Şimdi aman periskopu ne yapayım diyen bir insan olabilir ama yanındaki bir arkadaşın şimdi periskopu açıyor 1000 liralık telefonla. Sen açmıyorsun 2000 liralık telefonla. Evet. Açamıyorsun bunlar.
Sonra ne diyor? Evrensel yazılım Windows 10. Yani Windows 10 olmayı ver de o da bulunsun yani.
Bu arada şunu da söyleyelim. Belki konuyu da çok fazla uzatmanın bir anlamı yok ama Continuum İleride belki çok önemli bir özellik olacak. Bunu bekleyip görmek lazım. Fakat uygulama desteği konusunda bugün 3'ten 4'ten uygulamadan fazlası yok. Evet. Evrensel Windows uygulamasının geliştirilmesi gerekiyor. Onunla da Microsoft'un tüm demolarında yaptığı örnek işte Office'i açmak. Yani hani ondan ötesine geçmek, belki oyunlardan biraz bahsetmek, belki bir takım başka uygulamalardan bahsetmek gerekiyor.
Tabii canım, yani diyorum ya, gidersin Adobe ile anlaşırsın, verirsin parayı, neyse artık yapacak bir şey yok. Herkese para veriyorlar şu anda. Kimse yoksa seve seve geliştirmiyor
platformu. Ya iki seçeneği var. Şey. Cihazın çok satıyordur, geliştirici kendisi gelir ya da çok fazla pazar payı yoktu, geliştiriciye para verir, getirir.
Aynen, dersin ki bak ben Premiere, Photoshop bilmem ne çalışıyorum, bir show yaparsın orada. Çalışır ki çalışmazlar zaten o donanımda onlar. Mesela deriz ki harbiden evrensel Windows uygulaması bak nasıl değişiklik yarattı filan dersin.
Şimdi Premiere gelene kadar işte yeni Android Market'te ve iOS'te çıkan Adobe'nin film düzenleme evet. uygulaması var. Onu bari özel çalışırsın. Dersin ki benim Continuum özelliğinde arayüzü biraz daha Premiere vari bir şey olsun. Kullanıcılar hani evet. daha rahat kullanabilsinler gibi şeyler yaparsın. Belki orta uzun vadede olur, bilemiyorum. Şimdi Microsoft'a bakıyorsun, işte takvim uygulaması geliştiren bir firmayı satın almış. Mesela Android tarafında ya da başka bazı uygulamaları satın almış. İleriye dönük bir şeyler olabilir belki ama hani...
Zaten bizim dediğimiz ne? En az 2 sene bu platformdan bir şey beklememek lazım arkadaşlar. 2 sene sonra tekrar konuşuruz zaten alıp almayacağımızı. Bundan önce de 2 sene demiştik. 2 sene geldi. Windows 10'u duyurdular işte. Şimdi bir iki sene daha veriyoruz firmaya, bakalım.
Yani son olarak da şunu söyleyelim. İnsanlar bize kızmasınlar. Ben yorum yaparken hani cebinde 20 bin lira haybeden parası vardır. Hepsini deneyim diyen bir adam belki evet. yapabilir ama yani zar zor biriktirdiği parası bir telefon alacak kişinin en doğru telefonu olması
zaten
lazım.
Zaten benim dediğim bu. Yani bu değil açıkçası. Burada özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Benim burada bazı söylemlerim çok sert çıkıyor. Bazıları diyor yanlış anlaşılıyor vesaire. Microsoft niye düşmansın falan diye. Ben Microsoft'u düşman değilim. Ben sadece körü körüne fanatiklik yapıp İnsanların cebindeki o 700, son 700, 800 lirayı yanlış telefona yönlendirme pahasına bu platformu körü körünün savunanlara karşı.
Yani Microsoft'la karşı mısınız diyor da Microsoft'la beraber yazılım dersleri veriyoruz. Evet. Yani burada çok keyifli proje sürdürüyoruruz. Karalıyorsunuz dediler. 950 XL'yi Türkiye'de ilk defa inceleyen biz olduk. 950 işte kurtartmasını vesaire yaptık. Yine bir değerlendirmesini yaparız. Continuum'dan yine biz bahsediyoruz.
Evet.
Yani böyle bir şey olsa zaten çekmem. Toplantısına gitmem. Gece saat 8.30'da 4 Levent Otosanayi'de toplantıya gittim buna katılabilmek. Neden? Çünkü hani insanları dinlemek istedim. Microsoft ne vaat ediyor, neler veriyor gibisinden. Aksi türlü olsaydı zaten.
Yani ya biz kullanıcıya yarar sağlayacak arkadaşlar. Her yerde varız. Kullanıcının zararı olacak yerlerde de kesin çizgilerle böyle hatları çiziyoruz ki bu da bazen yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Çünkü forumlarda ister istemez herkes yazıyor. Telefonun satıcısı mı değil mi, bayisi mi değil mi anlayamıyorsun. Adam o kadar savunuyor ki telefonu. Ya arkadaş tamam bir nefes al. Bir nefes al. Bir düşün ilk önce. Ondan sonra sunalım. Yani diyorsun ki Google'un servisi yok. Adam 50 tane alternatif yazılım yazıyor. Alternatif yazılım arkadaşlar, ben şifremi niye paylaşayım o adamla? Aynen. Bir de onu da düşünmek lazım. Bakın Windows Phone'da...
Bazıları biliyorsun hacklendi de yani.
Evet. Windows Phone'da şöyle bir sıkıntı var. Birçok alternatif yazılım var. Birçok servis olmadığı için, birçok platforma direkt ulaşamadığınız için bir sürü alternatif yazılım geliştirmişler. Siz şifrenizi bu adamlarla paylaşıyorsunuz. Ne diyor belirsiz. Şifreyi nerede tuttuğu bilinmeyen. Üçüncü parti bir uygulama koymuş oraya, orada geliştiriyor. Ve ekstra olarak zaten birçok uygulama da aşırı pahalı.
Aynı fikrin, şunu da söyleyeyim. İlla Windows'un, illa Windows'un diyen adam için belki donanımsal gereksinimlerden ötürü Continuum özelliği çalışmayacak. Belki başka şeyler olacak ama bugün 1100-1200'de satılan Lumia 1520 var. Windows'u da kurarsın alır yine çok da bal gibi telefon yani baktığınız
evet.
zaman.
Neyse ona geçelim bunu arkadaşlar. Zaten ben lansmandan sonra Erden'in çektiği videonun altına gelen yorumları gördüm. Herkes şey yapmış, fiyatı fazla bulmuş. Yani ben fiyatı okey diyen birkaç kişi gördüm. O da sanki böyle şey gibiydi.
Yani inşallah gelişir, evet. toparlar, zenginleşir de bir alternatif platform olur.
İnşallah tabii canım.
O zaman da hani Google daha fazla şey yapar, Apple daha fazla şey yapar. Topyekun zaten mobil dünya gelişmiş olur açıkçası.
Aynen arkadaşlar. Crespo'dan 3 GB bellekli bir telefon gelmiş. Genel olarak özelliklerine baktığımızda işte 5.2 inç IPS ekrana sahip. MediaTek'in 6753 ve Yonga'sı var. Hı hı. 3 GB olması zaten burada Casper için hani altını çizdiğimiz kısım. Fark Casper'ın ilk telefonlarından bir tanesi böyle. 16 ve 32 dahili kapasiteli telefonlar. İki farklı model bulunacak demek ki. 2900 mAh'lik bir bataryası var. 1400 lira gibi de 32 GB'ın fiyatını belirlemişler. 1300 lira da 16 GB'ın fiyatını belirlemişler ki Casper'ın da yaptığı şey bu fiyatlandırma. Nedir bu ya?
Çok yanlış. Şimdi yani 1390
yani G3-G4 fiyatları.
Aynen. G3-G4 fiyatları. Hadi diyelim ki G3-G4 hani orada işte global bir oyuncu ama fiyatlarda daha fazla desteklik yapabiliyor vesaire. Yani 100 lira daha koyuyorsun. Xperia M5 alıyorsun sonundan de.
Aynen. Android şimdi 5 bir ile geliyor ve ben Casper'ı kullananlara şunu sormak istiyorum. Casper'ın şöyle bir problemi var gibi geliyor bana. Sen hiç Casper'dan basın bülteni gördün mü? 6-0'ı verdik. 6-0 takvimimiz belli oldu. İşte 4-4-4'lü 5-1 verdim falan tarzında.
Yani telefonu uzun süredir kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Belki arka plan 4-4'leri 5-1 yapmışlardı ama
basın bülteni görmedim öyle bir şey.
Çok fazla durmuyorlar. Ama yeni telefonları zaten artık bu saatte 2015'in sonunda çıkartmış 3 GB RAM'li bir telefonu Android 6.0'ı yükseltmezsen zaten o hakikaten tüketiciye karşı çok büyük bir ayıp olur.
Kullananlarınız da varsa arkadaşlar lütfen yanlışımız varsa düzeltin. Güncelleme aldım hani böyle bunlara ne minor güncelleme deniyor. Ana güncelleme.
5.1'den 6.0'a çıkmak yani majör büyük bir güncelleme olur.
Ya da 4.4'den
5.1'e çıkmak.
Ya da 5'ten 5.1'e mesela o bile biliyorsun çoğu zaman yapılmayan
gibi
bir şey.
Gibi şimdi şeyi görüyorsun Mesut hani Casper'ın telefonlarında şöyle bir algı var. Şimdi televizyon reklamı da yaptıkları için çok fazla tüketicilerin merak ettiği telefonlar oluyor. Evet. Bilen bilmeyen herkesin hani bir görmek istediği telefon modellerinden bazılarına sahip olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Yaptığımız içeriklere gelen tepkilerden de bunu görebiliyoruz ama şimdi VMware teknik özellik anlamında kötü bir telefon mu? Yok. Değil. Zaten şu var Mesut hani kötü bir telefon yoktur yanlış fiyatlandırma var. Sen şimdi Snapdragon 210'lu bir telefonu kötü diyemezsin. Ne zaman diyemezsin? 400 liraya satarsan
o zaman diyor. Zaten efsane olur.
Efsane bir telefondur. Şimdi bu telefon içinde o tür şeylerden bahsedebiliriz. Yani 3 GB RAM olması.
Mesela 2.5D Gorilla Glass 3 ekranı var yine.
Aynen öyle yani.
Casper'ın kameraları iyi oluyor.
Genelde kameraları da iyi oluyor. Ama işte 1400 lira dediğin zaman Mesut hani Xperia M5 yeni bir telefon olarak orada duruyor. Hani
üstte Sony yazıyor bir de.
Android 6.0 alacak. Bir jenerasyon eski telefonlara baktığınız zaman geçen senin amiral gemi telefonu G3 var yine o fiyat bandına gezen. G4 var. Evet. Samsung Galaxy S5 var.
Zenfone 2 duruyor.
Zenfone 2'ler var 4 GB RAM'li vesaire. Biraz daha zorladığınız zaman işte başka telefonlar var. Değişik alternatifler yine fiyatların zaman zaman düştüğünü görmektesin. Hani dolayısıyla o fiyatlandırma bence hani 1099 ve 1199 ya da 999 ve 1099 lira gibi olsaydı bu telefon için yine baya baya konuşabilirdik. Çünkü 3 GB RAM vesaire yani dolu dolu bir pakete serbest aslında. Kötü bir donanım yok.
Casper'ın orada yaşadığı bir ikilem var bana kalırsa. Casper'ın malzeme kalitesine genel olarak baktığınızda bir üst sınıfın hani donanım olarak değil de donanım olarak değerlendirirsen bir üst sınıfın telefonlarının malzeme kalitesine sahipler.
Batarya kalitesi olur.
Evet. Fiyat olarak da o bir üst sınıfı istiyor ama bir alt sınıfın donanımını sunuyor. Karışık bir denklem oldu böyle. Evet. Fiyatının hakkı malzeme kalitesi var kısaca özetlemek gerekirse ama donanım her zaman bir alttan geliyor. Onu da bir dengeleyebilseler güzel olacak.
Çok bence tespitin doğru çünkü genelde son dönemde çıkardıkları telefonlara baktığımızda işte çok ince kasalı telefon.
Evet, malzemesi de iyi.
Arka kapağı derimsi olan ya deri benzeri materyal kullanılan telefonlar gibi. Şimdi anladığımız kadarıyla Casper yavaş yavaş donanım tarafına da bir sıçrama yapmak istiyor. Çünkü genelde tasarımla yürümeye çalışan ama donanım anlamında kısmen makul ya da mütevazı diyebileceğiniz donanımlarla gelen cihazlardı. Ama şimdi 3 GB RAM'den sonra belki önümüzdeki sene Snapdragon 800 serisi bir işlem hesabı cihaz da çıkartabilirler. Bunu görmek gerekiyor ama tabii ki şeyin de farkında Casper. Onu da gözlemleyebiliyorum. Marka algısı olarak yüksek fiyat segmentine hemen çıkmak çok kolay değil mi?
Evet.
Çünkü 600 liralık 700 liralık bir telefon sattıktan sonra 2000 liralık bir telefon dediğiniz zaman orada tüketiciler biraz sorgulamaya başlıyorlar. Örneğin biz bu kadar güçlü marka algısı olmasına rağmen bunu ters tepkinler de gördük. Zenfone 2'de gördük mesela. Zenfone 5, Zenfone 6 işte 600, 700, 800 lira çok satarken birden 1500 lira dediğin anda insanlar onu sorgulamaya başladılar.
Ya çok uzağa gitmemek lazım. LG hala sürünüyor bu algıdan dolayı. G2'nin o izlerini hala üstüne taşıyor ve kullanıcılar hala da adam G4 diyor üstüne 50 tane donanım koyuyor G2 fiyatı bekliyor kullanıcı.
Evet onu bekliyor. Yani G2'nin de tabii daha fiyatını düşünsene diyorlar bir taraftan da. Casper'da hani fiyatlandırma konusunda bence biraz daha agresif olmaları gerekiyor. Çünkü sonuçta bu ülkenin bir şirketi. Ülkenin dinamiklerini yabancılardan belki daha fazla bilmesi gereken bir şirket. Dediğimiz gibi 999'a 1099 ya da hiç bilemedim 1099'a 1199 gibi fiyat olsaydı bence daha cezbedici, kullanıcıların daha fazla gidip görüp denemek isteyebileceği bir cihaz olurdu.
Bir de bu saatten sonra tamam bir telefonu alıyorsak üstünde bir marka varsa ve bu marka bunun arkasında yıllarca durabilecek güçteyse yazılım konusunda da bazı vaatleri vermesi lazım.
Ya vereceği şey şu. Arayüze falan dokunmasın zaten. Standart Android arayüzü olsun. Desin ki kutunun üzerine sticker çıkartmayı bas. De ki Android 6.0'a yükseltilecektir. Evet. Tarihi de ver. De ki Mart ayında, Şubat ayında
sözünü
neyse.
Sözünü de ver. Onu da yap. Diğer telefonları da arkada unutma. Güncellemeye devam et. Zaten kullanıcı sahiplenir. Ya kullanıcı ben eminim ki güncellenmeyecek bir telefondan 100-200 lira daha fazlayı güncellenecek bir telefona vermeye hazır şu anda. Çünkü güncellenmemesi gerçekten çok sıkıntı yaratıyor.
Yani şöyle bir şey var. 5.1 telefonları 6.0'a güncelledikten sonra onun 6.1'e güncellenmemesi pek çok kullanıcı çok büyük sıkıntı yaratmaz. Ama hani o büyük güncelleme. Yani 5'ten 6'ya sıçramayı ver ki tüketiciler şunu anlasınlar. Hani vay biz bir telefon aldık ama bizi yalnız bırakmadı, bizi mağdur etmedi ve güncelleme vermeye devam etti. Çünkü diğer taraftan hem böyle bir güven indeksini yükseltmiş oluyorsun hem de diğer taraftan Android 6.0 ile beraber pek çok cihaz hızlanmış ya da yeni özellikler kazanmış oluyor.
Zaten biraz da son olarak hani bunu belirteyim, çok da uzatmayalım burada, canınızı sıkmayalım ama arkadaşlar. Yani Erdi ile benim kuracağım çok basit işte cebimizdeki 300 bin lirayla yapacağımız işle koskocaman Casper ya da bir başka General Mobile ayıran şey aslında birisinin arkası durup güncelleme verip veremeyecek olması. Aynen. Çünkü eğer güncelleme vermeyeceklerse bizim Erdi ile yarın kuracağımız şirketten çok da büyük farkı olmuyor. Biz de çünkü Çin'e gideriz Erdi ile. Cebimizdeki son paraya kadar bir telefon bulup getiririz.
Toplarsın.
O telefon da fiyatına göre iyi olur yani. Kötü olmaz.
Kötü olmaz.
Birazcık
aynen.
İşi biliyorsak ne satar ne satmaz bunu bilip ona göre getirir satarız ama ne yapamayız? Yazılım güncellemesini unutacaksınız bizden aldığınız telefonda.
Ya teknik servis konusunda çok şey bekleyemeyeceksin.
Çünkü son atışımızı yapmış olacağız. İşte burada firmaların ben farklıyım demesi ve buna göre ayrım yapması lazım ki bu firmalardan bir tanesi de Teknosa.
Evet, Teknosa da ülkemizin teknoloji tarafındaki en büyük perakende zincirlerinden bir tanesi. Onlar da bu telefon işine girdiler. Hem sanal operatör oldular. Yani var olan başka bir operatörün altyapısı üzerinden Teknosa Mobil diye bir hizmete başladılar. Hem de kendi markalarıyla telefon getirmeye başladılar.
Dostacı, P1 gibi efsane bir telefon.
Evet, yani şimdi dostacı söyler misali biz şimdi pek çok okuduğum kişisel gelişim kitabında mesela şunu söylüyorlar. Diyor ki sana zarar verecek dost, kişi ya da karşındaki insan seni hep öven insandır. Fayda sağlayacak insansa eksiklerini gösteren insan. Çünkü eksikleri herkes göremez. Gören herkese gösteremez. İlişkin bozuluğu vesaire.
Söylemek istemezler.
Şimdi Teknosa'nın ilk telefonu Prio P1. Az önce ne dedik? Kötü donanım yok, yanlış fiyatlandırma var. 400 lira olsaydı, 450 lira olsaydı yine konuşulan telefonlardan birisi olurdu ama 750 lira, 800 lira yakın fiyatlandırma çektiğin anda o telefon kusura bakmasınlar konuşabileceğim bir telefon olamaz. Hani ne kadar sattığını bilmiyorum. Şimdi Teknosa'nın şöyle bir orada bir girişim oldu. Kendi operatör olarak Teknosa Mobil'e taşıyanlar için hattını bir takım indirimler yaptılar. Oradan belki çok satmış mıdır bilmiyorum ama tüketicilerin o fiyatlandırmayla Teknosa'nın mağazasına gidip sadece telefon olarak almak isteyecekleri bir fiyatlandırma değildi. Ve bir de akıllı saatleri vardı, akıllı bileklikleri. Onu biz göremedik, o bize gelmedi. Şimdi onların yenileri çıktı. Prio P2 ve akıllı saatin devam niteliğinde. Prio P2, baz alacağımız telefon eğer Prio P1 olacaksa fiyat donanım oranı kısmen daha doğru olan bir telefon. En doğrusu demiyorum ya da çok doğru bir şey yapmışlar demiyorum ama daha doğru bir telefon. Çünkü bakıldığı zaman 899 liraya yakın fiyatlandırması var.
Yani evet, ya bir de şimdi 3100 mAh batarya, 8 megapikselin 13 megapiksel arka kamera.
67-53 MDTEK fiyat bandında çok görünür bir işlemci var.
2 GB bellek, 5.1'de Android sürümü dedim mi? Kötü bir telefon değil.
5.5 inç ekranı var yine Fabrik kullanmak isteyen.
Tabii de elimize alıp bakmak lazım.
Tabii elimize almadık.
Şimdi konuşuyoruz.
Bize yolladıkları basın bülteninin görsellerle telefon tipinin çok çirkin olmadığını söyleyebilirim ama şimdi 899 liraya bu donanımla beraber neye rakip olacak? Operatör telefonlarına rakip olacak. Orada da mesela en son incelediğimiz ne var? Türk Telekom TRT 175 var. Metal kasa, 5.5 inç, Full HD, öyle. Parmak izi okuyucu gibi.
TRT 175 bizi şaşırtan bir telefon oldu.
Dolayısıyla Web1'de tabii ki operatörün de avantajı var. Gerçi bunlar da sanal operatörler ama İşte tarifeye yayarak fiyatı belki daha makul getirebilme noktasında bir avantajları var. Üstüne üstlük Türk Telekom ne dedi? Android 6.0 vereceğim. Şimdi bu telefon için Android 6.0 ne zaman gelir? Gelir mi gelmez mi? Öyle bir bilgiyi ben en azından yolladıkları bülten çerçevesinde göremedim.
Evet, şimdi burada demişler ki Teknosa Prio serisi 4G ile birleşiyor. Ben burada hani mobilitede arada bir teknoloji bilgisi de verelim. Bu 4G, 4.5G işte operatör telefonları 4.5G mi değil mi? 4.5G diyorlar ama düşük donanımla geliyorlar vesaire tarzında bir sürü tartışma var. Ben ufak bir dipnot geçeyim burada. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz 4.5G diyen var, 4.5G diyen var. LTE Advanced ismi verilen ve LTE'nin artık en son hızlara erişebilen en güçlü, en yeni versiyonunu kullanıyoruz ülkemizde. Ve birçok operatör de şu anda Cat4 modeme sahip olan, aslında LTE Advanced'in hızlarını karşılamayan telefonlarını, LTE hızını karşılayan 4G telefonlarını 4.5G telefon diye getirip pazarlıyorlar. Gerçekten tüketiciyi kandıracak orada hileli bir dil kullanıyorlar. Şimdi normalde sizin Cat6 veya Cat7 modem kullanmanız lazım ki LTE Advanced'in hızlarını tam olarak karşılayabilirsiniz. Ve LTE Advanced'de Carrier Aggregation denen bir teknoloji var. Bu teknoloji ne işe yarıyor? Mesela şimdi Turkcell'e bakıyorsunuz ne diyor? Ben 3 banttan diyor, 3 band satın aldım diyor. 3 banttan veriyorum 1.2 gigabit per second görebiliyorum saniyede diyor. Şimdi normalde sizin aktarabileceğiniz band sayısına bölünmüş durumda hızlarınız ve yaklaşık olarak 350-400 megabit per second bir banttan aktarabiliyorsunuz. Turkcell diyelim ki 900 ve 1800 MHz hızlara sahip. Eğer telefonunuz carrier aggregation'ı destekliyorsa şunu yapabiliyor. Mesela 900 MHz bandı dolu. Ben diyor 1800'e çıkayım. Aynı operatörde çünkü hem 900 hem 1800 var. 900 bandında 200 megabit'e çıkabiliyorken 1800 değer 400 megabit per second'a çıkabileceğini duyuyorsa hop oraya çıkıyor. Siz 400 megabit'i almaya başlıyorsunuz. İki bant arasında tek telefon, tek operatörde değişim yapabiliyor. Böylece o hani LTE Advanced dediğimiz şeyden yararlanıyor. Ne oluyor? 4.5G oluyor işte.
Trafiği aslında dinamik olarak kontrol edip kendini yönlendirebiliyor.
Bu telefonların hiçbiri onu yapamıyor. Cat4 modemlerin. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Sonra niye benim telefonum aman çıkamıyor, niye edemiyor? Kutunun arkasına gerçekten bakmanız lazım. Yani 4.5G'de vaat edilenleri birebir yaşamak istiyorsanız Cat7 modeme ihtiyacınız var aslında. Cat6 da tam karşılığında.
Yani o da ne anlama geliyor? Eğer hani öyle bir hızlı internete takılmak istemiyorlarsa ya işte 4.5G'ye biz 1 Nisan 2016'da geçeceğiz. 1 Nisan itibariyle bir önceki senenin üst seviye telefonlarından birisini alacaklar. Ki orada da bazı telefonların yine modem tarafında sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Evet. Bazı üst seviye cihazlar yurt dışında Cat6 modemle varken buraya Cat4 modemle gelebilir.
Ne yazık
bir takım şeyleri de duyuyoruz, görüyoruz. Ya öyle bir şey yapacaklar ya da operatörler 1 Nisan itibariyle hani ülkemizde yeni bir dönem başladığının bayramı şölen havası yaşatıp bizlere yüksek donanımlara sahip olan, uygun fiyatlı, Cat6 modeme sahip olan bir takım donanımlar sunacaklar. Yoksa diğer türlü, mesela Turkcell ne dedi? 375 megabit saniyede verebileceğim. Şimdi onu sen verebiliyorsun da onu. Turkcell T60 kullanıcısı onu alamıyor.
Evet.
Alamadığı zaman ne oluyor? Sen şunu söylemeye çalışıyorsun. Benim network'ümdeki, ağ altyapımdaki Note 5 kullanıcısı ona erişsin diyorsun. Ya da diyorsun ki işte HTC One M9 kullanıcısı ona erişsin diyorsun.
Ama Turkcell markasını taşıyan telefon ulaşamazsın.
Ulaşamaz. Şimdi muhtemelen Turkcell T70 ne olacak Mesut? Snapdragon 650-652 işlemci kullanacak gibi. İşte onlarla beraber belki yavaş yavaş o hızı görebileceğiz ama teorik olarak bize vaat edilen hızların teorik olarak karşılığını görebilmemiz için operatör telefonlarına başka cihazlara ihtiyacımız olacak o kez.
Şimdi nerede bu P-Watch için ne diyorsun? Yani bu Teknosa'nın da bir saati var sonuçta.
Şimdi ilki bileklik formülaydı. Bunu bildiğiniz saat gibi saat yapmışlar. Henüz görmediğimiz için yolda görsel üzerinden konuşabilirim.
Çok bu arada oyuncu... P-Watch 2. Yani o ilk bileklikten dolayı o 1. Bu da 2 olmuştur.
Bu daha saatimsi, akıllı saat havası taşıyan bir cihaz. Şimdi görselle anladığım kadarıyla biraz bir oyuncak havası taşıyan. Yani Çin menşeli olduğunu belli eden bir akıllı saat. Ama yine cebimize taşıdığımız akıllı telefonu asiste edebilecek, ona yardımcı olabilecek bir akıllı saat. Yani bir takım bildirimleri, bir takım aksiyonları, telefonla yapmamız gereken bir takım eylemleri telefonu çıkarmadan saat üzerinden yapabileceğimiz bir tasarıma sahip, özelliklere sahip. Tasarım olarak da renkli bir tasarım yapmışlar. Hani böyle bazı saat markaları vardır işte yazın renklidir, tişörtle beraber giyip rahat rahat dışarı çıkabileceğin spor hava taşırlar. Onlara da benziyor. Fiyat anlamında da yine 150-160 lira civarında fiyatlandırmasının olacağı söyleniyor.
Bu cihazı denemek isteyenler için fena fiyat değil aslında.
Mesela bunun fiyatı kısmen daha makul gibi görünüyor. Denenebilir. Sonucunda akıllı saatler günümüzün en çok konuşulan trend topik dediğimiz o önem konularından birisi haline geldi. Çok merak edenler alıp kullanabilirler. Sonucunda bu muhtemelen hani Samsung gibi cihaza özel değildir. Yani bunu alıp istediğin herhangi bir Android cihazla kullanabilirsin marketten uygulamasını indirerek.
Evet. Bu arada arkadaşlar 160 lirayı falan gözden çıkarttıysanız Galaxy, daha doğrusu Gear S2'nin, Galaxy demeye çok fazla alıştı. Gear S2'nin Çin'de de benzerini yapmışlar. İçi falan aynı değil tabii ki yani. Dış olarak aynı kasaya sahip. Bir tane alıp deneyebilirsiniz.
Gear S2'nin zaten
50 dolar civarı.
Gear S2'nin yani o kavisli olan büyük ekranı sahip telefonu şu an ben geçtiğimiz günlerde bir vesileyle İstiklal Caddesi'nde geziyordum. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa oradaki Samsung bayisinde 400 lira mı 500 lira mı fiyattan bahsediyor. Gear S2 o kavisli büyük ekranı sahip olan. Yani illa o deneyimi yaşamak isteyenler belki onu da deneyeyim. Çünkü o saat olarak da büyük olduğu için büyük saat sevenler için.
Evet. Fiyat da çok iyiymiş yalnız.
Fena değil evet.
Gerçekten keyifli olur.
Çünkü araya böyle ürün yerleştirme gibi oldu ama laf lafı da açıyor evet. Çıkıyorsa ne yapalım.
Ya şimdi mobilite olunca ben açıkçası haberlerin akışının haricinde piyasada duyduğumuz şeyleri de aktaralım istiyorum ki sizlere böyle bir bilgi birikimi olsun. Karşılıklı olarak haberleşelim. HTC One X9'a geçiyoruz. X9'un şöyle bir özelliği var. HTC en sonunda yani sadete gelmiş. Kapasitif buton kullanmış. Evet. Çok büyük bir geliş.
Yani X9 bizim İlk haberini de ben yazmıştım. Yazdığımız haberdeki telefon olmadı. Yani biz yepyeni bir amiral gemi telefon gibi bekliyorduk. Daha Çin pazarına özel orta sınıf bir telefon gibi.
M5 dakika bir telefon oldu.
M5 dakika bir telefon oldu. Zaten chipset olarak da bu da 50 X10'a sahip. Onu söyleyebiliriz. Yine donanım olarak birbirlerine çok benzeyen bir donanımla belki ikisini birden kıyaslayabilmek doğru olabilir. Yalnız şurada bir sorun varmış. Fiyatlandırma anlamında mesela 380 dolar civarı bir fiyatlandırması var Çin pazarı için. Fiyat yine yüksek.
Evet.
Yani çünkü mesela Çin pazarına gittiğiniz zaman o fiyat bandına giriyorsun. İşte Xiaomi'nin telefonları var. İşte OnePlus'ın One X diye yeni bir telefonu var. Meizu'nun telefonları var ki Meizu'da mesela geçen sene göre satışlarını %350 arttırmış ki o telefon o fiyatla zaten arttırmaması çok acayip bir sürpriz olurdu. Ben telefonun genel tasarımını beğendim. Çok kötü değil. Öyle zannediyorum ki bence de öyle olması gerekiyor. 2016'da HTC'nin global seviyede bu tip cihazlara yoğunlaşması lazım. Yani bunu $370 diye içine sürdüler belki ama işte $300-$400 bandında donanımı yüksek. Yazılım arayüzü zaten ikisinin hep güzeldi. Kamerası iyi çekebilen, boom sound'a sahip olan parmak izi okuyuculu telefonları piyasaya sürerse üst seviye cihaz çıkarmadan da yürüyüp gider diye düşünüyorum açıkçası.
Bu arada şunu da belirtelim. HTC bundan önceki dönemde yani geçtiğimiz seneye kadar kendi fabrikasında kendi cihazlarını üreten bir firmaydı. Fakat bu bazı modellerde artık 3. parti üreticilerle çalışıyor. Sensör arayüzünü içine yüklüyor. HTC logosu basıldığı için de HTC telefonu diyor.
O telefonlarda zaten 3. partiye çalışan anlıyorsun yani daha önce HTC telefon kullandıysan.
Şimdi bu X serisinde kapasitif tuşlar görüyoruz yani. Tamam yine HTC tasarım oluyor. HTC'nin yazılımı çalışıyor ama HTC fabrikasından çıkmamış da olabilir. Çünkü tasarım çizgileri olarak baktığında HTC'nin bugüne kadar ürettiklerinden çok farklı çizgilere sahip. Yani tamam yine boom sound hoparlörüne benzer stereo hoparlörler sana doğru bakan bir yapısı var ama daha önce daha kibarlar kapasitif tuşlar var. Kapasitif tuşları görmek beni heyecanlandırdı. İnşallah amiral gemide de kapasitif tuş ve mekanik bir parmak izi okuyucuyla devam ederler.
Valla inşallah olur. Dediğin gibi de olabilir. Çin'deki bir 3. parti firmaya da ürettirmiş olabilirler. Sonucunda telefon Çin'de üretilmesi üretim maliyetlerini azalttığı gibi lojistik maliyetlerini azaltıyor. Çünkü Çin'e özel bir telefon olduğu için Tayvan'dan Çin'e yollamıyorsun. Evet. Çin'deki bir köyden, bir kasabadan başka bir şehre bir alete yollamış oluyorsun. Ama tabii fiyatına bakıldığı zaman Çin'de üretilmemiş olabilir. Çünkü fiyatı yüksek bir HTC fiyatlandırma politikasının devam ettiğini görüyoruz. Ama telefon tabii ki tasarım kişiden kişiye değişir. Beğenen olur, beğenmeyen olur ama donanım ve donanım fiyatlandırması anlamında HTC'nin daha doğru bir hamle yapacağını ve 2016'da o segmentlerde daha agresif olacağını bence bir göstergesi.
Şimdi Samsung tarafında önemli bir gelişme var. Bence Galaxy A9. Galaxy A9'un şimdi teknik özelliklerini söyleyeceğiz ama ben ilk olarak piliyle başlamak istiyorum. Çünkü 4000 mAh gibi bataryayla geliyor. Bu bir S7'nin ya da Note 6'nın sinyali olabilir mi batarya konusunda?
Bence olmaz. Neden olmaz? Belki Note 6'nın olabilir ama S7'de o kadar büyük pile çıkacaklarını düşünmüyorum. Bu genelde şimdi A serisini orta sınıfa konumlandırmaya çalışıyor Samsung. Orada da genelde firmaların mesela bakıyorsun orta sınıfta büyük pil koyuyorlar. Yüksek performans sınıfına çıktığın zaman pil
küçülüyorlar. Garip işler oluyor. İnceliyor telefon.
Üst seviye cihazlarda incelme gibi bir takım hassasiyetler var. Ama bu Galaxy A9 son birkaç ayın beni en çok heyecanlandıran telefonlarından birisi oldu. Tabii ki herkes uymayabilir çünkü 6 inç boyutunda bir ekran olduğunu görmekteyiz ama şimdi 4000 mAh civarında pil. Snapdragon 652 gibi ki 652'de küçümsememek gerekiyor. Cortex A72 sınıfı çekirdeklere sahip olduğunu görmekteyiz ve ekstra donanım anlamında da yine bayağı bir dolu paket olarak karşımıza çıkıyor. Yani büyük ekran, uzun pil ömrü ve makul performans isteyenler için bence Samsung çok güzel bir telefonu imza atmış. Ama şöyle bir durum söz konusu.
Bu arada Cat 7 modem altını çizelim.
Zaten bu saatten sonra Samsung bu sınıf cihazlarda çünkü bunların da fiyatları çok ucuz değil. A serisine bakıyorsun mesela Türkiye'de de işte A8'lere çıktığın zaman 1500-1600 gibi fiyatları görmen gerekiyor. Bu telefonda benim merak ettiğim konu şu, hem 3 GB hem 2 GB RAM'li versiyonunun galiba yine alt segmentlerde ayıracaklar ama Çin'e özel bir telefon olacak gibi. Umarım dünyanın geri kalan bölgelerine de ve Türkiye'ye de gelir çünkü dediğimiz gibi mesela Galaxy Mega var, sanırım sen incelemiştin bize de. Evet. Büyük ekran, uygun fiyata büyük ekran isteyenler için farklı bir seçenekti. Onunla kıyasladığımız zaman daha uç tasarım, çerçeveler bayağı bir incelmiş, büyük pil, makul performans sunabilecek yeni nesil bir işlemciyle beraber gerçekten güzel bir paket çıkarmış ortaya sanırım.
Kısaca şöyle özetlemek gerekirse 32 GB dahil arttırılabilir hafıza. 3 GB bellek hani üst paketten bahsedersek. 8 megapiksel ön OIS'e sahip yani optik stabilizasyon yapabilen 13 megapiksel arka kamerası. Android 5 bir işletim sistemi ki bu güncelleme alacaktır büyük alır ihtimalle. Böyle bırakmaz. Gerçek güncelleme alacaktır diyoruz ama H Plus Note 5 almadı hala.
Şimdi İngiltere'de beta programına başladılar. İngiltere'de testlere bazı kullanıcılarla testlerde yürüyecekler. Öyle zannediyorum ki Mesut 2016'ın ilk çeyreğinde en azından en yeni modeller hızlı bir şekilde almaya evet başlar. Hatta çünkü Note 4 için vesairede bir takım demolar, betalar piyasada dolaşmaya başladı.
Bu arada şey diyoruz ya büyük firmalar kendini güncellemeyle belli eder diye. Samsung'un da listesi kabarık biliyorsun. Altta kalan telefonların çoğu güncelleme falan hak getirebildi bir yerden sonra.
Yani orada çok konuşulmuyor belki ama HTC son dönem çok hızlı. Sony son dönem mesela çok hızlı. Samsung geçtiğimiz hafta itibariyle Android 6.0 beta testlerine başladım diyor. Sony bir aydır konuşuyor mesela beta testlere başladık gibisinden.
LG yalnız kontrolsüz bir hız yaptı. İlk başta bir hızlı geldi. Duvara tosladı sonra toparladı falan 6.0'da çünkü bazı sıkıntılar çıkmış onun da güncellemede.
Çıktı ama onlar da yine bayağı çalışıyorlar. Onlar da yol aldılar. 2016'nın ilk çeyreğinde HTC, Samsung ve LG'de muhtemelen güncel diyebileceğimiz pek çok telefon Android 6.0'a yükseltilmiş olur.
Her mobilitede ZTE'den konuşuyoruz. Şimdi ZTE'nin yine bir telefonu var. Axon Max.
Axon Max. ZTE ile ilgili şimdi haberden önce şunu söyleyeyim. Benim bir takım duyumlarım var. Türkiye'de üretim konusunda bayağı çalışıyorlar. Bir yerle anlaşmışlar sanırım. Aynı zamanda Blade V6 ile beraber kendi cihazlarını satmaya başladıkları için teknik servis kurulmanı da yapmaya başlamışlar. Teknik servis yeri olarak. Türkiye ile ilgili orta uzun vadede sağlam planları var. Axon Max'e gelecek olursak eğer Axon serisinin Türkiye'ye gelişi henüz tam olarak belli değil.
Yani bu sözünü kesti ama Türkiye'de üretim yapacak Vestel gibi bir firma daha olacak. Yerli malı üreten.
Yani sonuçta Türkiye'de satılan cihazlar. Yani o Türk markalarına ait cihazların, mesela ne diyeyim, Turkcell yapmış ya da Vodafone Smart
Made in Turkey yazacak arkasında.
Üzerine yani üretim Türkiye'de gerçekleşmiş olacak.
Tamam, önemli bir konu, evet.
Önemli bir konu, hatta belki açılışını yaptıkları dönemde davet ederlerse gideriz de. Ben kimle anlaştıklarını biliyorum da şimdi buradan onu duyurmak çok doğru olmaz şu aşamada. Ama bunlar önemli çünkü belki Blade V6'nın, belki Blade V7'nin Türkiye'de üretildiğini, yani ya da Türkiye'de satılan versiyonların Türkiye'de üretildiğini tanık olacağız.
Bunlar ya da önemli şeyler. Rusya'ya gideceksin. Gerçi Rusya'ya gidince görür müsünüz bilmiyorum ama hani Orta Doğu'da da ülke kaldıysa orada bir yere gittiğinde şey göreceksin. Bir cep telefonu kullanırken birisi, bak bu benim ülkemde üretilmiş diye gurur duyacaksın.
Yani tabii bunların hepsinin kaynağı da şu. Belki içeride olduğumuz için, içinde yaşadığımız için çok farkında değiliz ama Türkiye telefon pazarı olarak çok büyük bir ülke. Yani evet, satılan adetlere bakıldığı zaman milyonlarca cihaz satılıyor yılda. Her firmanın iştahını kabartan bir noktadayız. Dolayısıyla bunlar önemli yatırımlar. Şimdi Axon serisi Türkiye'ye gelecek. Ben onu biliyorum. Ama ne zaman gelecek o belli değil. Çünkü ZTE'nin ilk etapta yapmak istediği şey markayı hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak. Axon serisi üst sınıf olduğu için fiyatlar yüksek kalıyor genelde. Yüksek fiyatlı yeni bir markayla da çok hızlı yaygınlaştıramazsın markayı. Uygun fiyat seviyesinde yaygınlaşıp daha sonrasında Axon'u getirecekler. Axon Max'a dönecek olursak eğer, büyük ekranlı telefonların bir yenisinin likelendiğini görmekteyiz Mesut. Donanım olarak bakıldığından Snapdragon 617 işlemciye sahip olduğunu görmekteyiz. Hani tasarım olarak yalnız burada konuşulması gereken bir detay var. Çin'de bir tasarım dili ortaya çıktı. Huawei, ZTE, işte Hong Kong'da Elefon, bunların hepsi aynı tasarım kullanmaya başladılar. Kimse birbirinden rahatsız olmuyor mu arkadaş? Ben bunu anlamış değilim. Önden bakıyorsun, hepsi birbirinin aynısı. Herkese birbirinden memnun. Huawei kendi markası altında satıyor işte Mate'si. ZTE işte Axon Max mesela. Axon Max ve Mate'si yan yana getirdiğin zaman uzaktan bak, emin ol, ayırt edemezsin. Ama işte donanım tarafına ayrışmaya çalışan cihazlardan bir tanesi. Axon'un özelliği Amerika pazarında hızlı yükseliş içerisinde olması. Bu telefon da Çin'den ziyade Amerika'da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Çünkü orada büyük ekranlı premium cihazlara ilgi giderek artıyor Amerika pazarında da. Herhalde oradan yürüyüp giderler.
Bu arada Axon Max ile ilgili kısa bir özet geçtik. Yani toparlamak gerekirse eğer 2.5D kavisli bir ekrana sahip olacak üstündeki ekran kaplaması. Yani iPhone'larda gördüğümüz 6 inç ekranında. Cortex-A53 Snapdragon 617 chipsetle beraber gelecek. 3 GB bellek, 32 GB dahil arttırılabilir bir dahili hafızası olacak. Arka kısımda 16 megapiksel bir kamera göreceğiz. Ön kısımda 13 megapiksel bir kamera var. AK4961 24 bit analog dijital konvertörlü ses işlemcisi olacak çıkış kapasitesine sahip ki Snapdragon 617'si olup da bu tip güçlü bir ses çıkış entegresine sahip bir cihaz var aslında piyasada. A9. Tabii A9'un fiyatı nedeniyle ne yazık
gerçi
ki...
Gerçi bu ucuz olmaz.
Yani. Evet, o da olabilir. Belki de sırf bu tip donanımlardan dolayı büyüyecek. 4140 mAh bataryasıyla da, bu da büyük bataryalı telefonlardan bir tanesi. Quick Charge 2.0 var. 7.5 mm kalınlık belirtmişler. Önemli bir...
Ama tabii yani evet, 6 inç olduğu için öylesine yüksek hacimli pili koyup kasayı nispeten ince tutabilmek yine daha kolay. Ama bunu 5 inç yapsaydım o 7'den evet, 9.7 olurdu muhtemelen.
Bu arada arkadaşlar Erdi dedi ya şimdi... İyi telefon, iyi fiyat. Hani donanım fiyata göre konuşmak lazım değil. Bir telefon var şimdi. Telefon 5 dolarlık fiyatıyla beraber hiçbir şekilde fiyatını hak etmiyor. Yani.
Yok, telefon değil. Yani şimdi...
No phone.
Aslında dünyaya mesaj vermek isteyen bir telefon bu. Böyle bir telefon çılgınlığı var. Herkes gidiyor en pahalısını almak istiyor. İşte 1000 dolarlar, 600 dolarlar, 700 dolarlar vesaire. Bu bir böyle espri mahiyetinde çıkmış gibi düşündü ama bildiğin adam üretmiş ve satılıyor.
Kickstarter racist değil miydi
bunlar? Aynen. Binlerce adet de satmış. Zaten ben binlerce de sattığını gördükten sonra bunu haber olarak almayı ve konuşmayı
düşünüyorum. Ya arkadaşlar eğer girişimciyseniz hep bir fırsat var. Sakın fikirleri böyle şey yapmayın. Direkt geri çevirmeyin.
Mesut şimdi bak. Yani telefon dedin hani şey dummy telefon. Çalışmıyor yani. Telefon üzerinde.
Telefona benzemiyor bile. Ya telefon boyutlarında plastik parçası, öyle söyleyeyim size.
Ama ilginç olan şu. Bunu 5 dolara alıyorsun. 10 dolar daha koyarsın 15 dolara. Selfie özelliği kazanıyor. O dummy'nin önüne ayna koymuşlar, kendini izliyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Bomba ya.
Efsane.
Satabilmiş adam, çok önemli.
4000 tane satmış ya.
Evet. Teknik özellik bu. Aynalı versiyon, aynasız versiyon.
Benim bir yerde okudum, diyor ki üretime yetişemiyorum diyor. Ben bu kadar tahmin etmemiştim diyor. Yani yeni siparişli için şey yapacağım diyor. Üretimi arttıracağım diyor yani. İnanılmaz ya.
Ya büyük ihtimalle sadece videoda göstermek için bile bloggerlara satsan zaten 20-30 bin tane satarsın.
Ya tuhaf. Mesajlar yerini bulmuş gibi görünüyor. Siz madem birbirinize o kadar dalga geçiyorsunuz, bu kadar yarıştık.
Biz bir tane inceleme çekelim.
Ya inceleme çekeceksin de ne diyeceksin ki şimdi hani.
Satın aldım dediğin zaman altını yazarlar zaten. Senin aklına şüphe ettim de. Evet.
Bilmiyorum, tuhaf.
İzlenirim ha.
Bence de izlenir. Yani sonucunda gerçi şey de var.
5 dolarlık telefon inceledik.
Hepsinden almak lazım. Bir de bu aile paketi falan var. Bunlar 10-15 tane bir yere gitmiş 60 dolara satıyor. Ailenden tüm bireyleri al.
Getirelim Türkiye, isteyen kullanıcılarımız da olursa belli bir fiyattan
da yükselen. Çocuk senden telefon istiyor, almışsın. Telefonlar geldi diyorsun. Parti çalışmayan telefonlar.
Valla ondan herhalde döverler seni.
Orada bak şimdi aile telefonuyla aklıma şey geldi. Bir görsel vardır hani. Kız çocuk, oğlan erkek çocuk ve baba yan yana oturuyor. Kız çocuğunda şey var, iPhone. iPhone yazıyor. Çocuğun elinde iPad var. iPad yazıyor. Babanın elinde iPad yazıyor. Ben ödedim diye. Bu görüntü aklıma geldi.
Arada tam onluk bir şey olmuş. Enteresan bir proje gerçekten. Bu arada enteresan bir aksesuarla devam edeceğiz. Kite K telefon şarj kablosu giyilebilir.
Evet, bunu ben de geçen mail kutumda gördüm. Sonra baktım hakikaten dünyada da konuşulan ürünlerden bir tanesi olmuş. Bayağı büyük gazetelerde bunu konu etmişler. Hatta sen dedi konuş ki incelesek mi incelemesek mi diye.
Evet.
Bu giyilebilir teknolojilerden bahsediyoruz ya. Şimdi yanımıza teknolojik ekipmanları taşıyoruz. Giyilebilir saat, giyilebilir gözlük ya da akıllı telefon ya da tablet gibi. Bunlar olaya biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmışlar. Giyilebilir şarj kablosu yapmışlar. Şimdi bunu da bileklik formuna getirmişler.
Bir iPhone için yaparak aslında orada tam telefonunu bulmuşlar.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir iPhone için yaptık diyor. Hani pazarlığını iPhone üzerinden kurgulamışlar ama ben siteye baktım mesela USB, micro USB formunda da var. Yani esas Android için de kullanabilecek.
Belki ses getirsin diye oradan
gidiyor. Muhtemelen öyle yapmışlardı diye düşünüyorum. Şimdi bileklik olarak bakıldığı zaman tabii ki tasarım ne kişiden kişiye göre değişebilir ama benim şık bulduğum güzel bir tasarım yapmışlar. Çünkü deri bir bileklik var. Ortasında üstte bir ana daha kaba olan bir platform var. Platformun içerisinde kabloyu gizlemişler. Bir tarafı standart USB, bir tarafı ise alacağım versiyona göre micro USB ya da Lightning konektörü şeklinde dizayn edilmiş. Hani olur da telefonun bir yerde şarjı biterse bazen yanında kablo olmuyor mesela. Kablo aramak zorunda kalabiliyorsun. Öyle bir durumda bilekliği çıkartıp...
Yalnız Erdoğan hatırlamıyorsun. Eskiden sünnet olan çocuğa üstünde ismi yazılı altın bileklik takardık.
Aynen.
O zaman
benim de vardı şakalı.
Evet, ondan sonra moda oldu bu. Bileklik kısmı kro denmeye başladı insanlara. Şimdi altını, gümüşü geçtim. Deriyi takıyorsun, cool oluyorsun. Elit oluyorsun.
Cool oluyorsun ve yine, şey yani, bileklik... artık onun teknolojik versiyonu da var.
Evet.
Yani.
Şimdi bir de kabloyu da oluyorsun. O zaman daha da cool oluyorsun. Nereden nereye gidiyorsun? Ya bak, altın, gümüş, deri, bildiğin bakır kablo, şey, daha klas.
Ve şimdi Lightning konektörü.
Evet, para düşüyor, olanlar. Şey artıyor, değer artıyor.
Gerçi buna para düşmüyor. Fiyatı, gerçi, fiyatı söyleyeyim, 350 lira, 375 lira gibi fiyatı var. Yani telefon
yani parası. Alın kabloyu dolayın. Çin'de var ya, renkli kablolar var aslında bileklik olarak çok kullanmak istersen.
Aynı zamanda uçları USB.
He, böyle bağlı
şey. Olabilir. Tabii ki tarz meselesi, tercih meselesi. Evet. Hani böyle bir seçenekle yapmışlar. Sonuçta bileklik takmayı isteyen bir insan, yani belli bir grup var. Onlar için de aynı zamanda istersen şarj durumu olduğu zaman yanına kablon olmazsa şarj edebileceğine bir ekipman haline dönüştürebiliyorsun.
Bir de bir şey mesela şarj ettin, çıkarttın, bileğine sardın, şemsiyeyi tutuyorsun. Acaba ekstra bir çekiş gücü yaratır mı bileğine? diye ve telefonu şarj etmek.
Onu bilemiyorum
artık. Evet, neyse tamam, geyiği bırakalım. Apple yüksek çözünürlükte ses formatı üstünde çalışıyormuş. Yüksek çözünürlükteki ses formatı ne oluyor arkadaş? Onu da açıklamak lazım. Şu anda MP3 formatına geldiğinizde işte 320 kilobit per second kodlanmış bir ses dosyası görüyorsunuz. Şimdi ses dosyasının çözünürlüğünün artması, işte 16 bit, 24 bit falan hani diyoruz ya, biz burada aktarıyoruz bunları. 96 kHz diyoruz vesaire diyoruz. Şimdi analog sinyal var. Aslında ses analog. Hani çok böyle işin saflığına gitmek isteyenler plaktan falan dinliyorlar ya.
Kayıpsız hali.
Kayıpsız analog. Olmuş. Ben sesi analogdan dinlemek istiyorum diye. Analog sinyal şöyle işte, sinüsoidal bir sinyal var. Aşağı yukarı iniyor bir şekilde. Siz bunu dijitale çevirdiğinizde alıyorsunuz bu sinüsoidal dalgayı, karelere bölüyorsunuz. Ne kadar çok kareye bölerseniz arkadaşlar bu sinüsoidal dalgayı, o kadar gerçeğe yakın kayıpsız bir sesi dijitalize etmiş oluyorsunuz. Çözünürlük işte bu. Yani o karelerin sayısı. Normal bildiğimiz ekran çözünürlüğü gibi bir şey. Çözünürlük arttıkça ses gerçeği o kadar yaklaşıyor. Şu anda iTunes'tan bu tip dosyaları elde edemiyorsunuz. Yani evet. Sizin tamam inanılmaz bir ses çipiniz olabilir. 32 bit, 64 bit işliyordur. Tamam, çılgın bir şeydir. Dünyada olmayan bir şey koymuşsundur. Ama ses dosyası kötüyse hiçbir işe yaramıyor. Bunu da altını çizerim.
Yani ya da daha anlaşılabilir. Bugün FLAC diye bir format var. İşte kayıpsıza yakın diyebileceğimiz, hı-hı, yüksek çözünürlükte müzik dinlemek isteyen için. Bazı özel formatlar var yine. Cihaz özel ya da platform özel bir takım formatlar da var yine. Kayıpsıza yakın deneyim elde edilebilecek. Ama iTunes'da bunlar yok. Şimdi iTunes'da şöyle bir durum söz konusu. Yüksek kalitede müzik dinlemek istersen eğer, yine FLAC'i bir şekilde Apple'ın anlayabileceği, konuşulabileceği bir dile dönüştürmen, bir formata dönüştürmen gerekiyor. Orada da yine bir takım kayıtlar söz konusu olabiliyor ama şimdi üzerine çalıştıkları işte 24 bit, 96 kHz seviyesinde bir yüksek çözünürlükte kaybın daha az olacağı bir format üzerine çalışıyorlarmış. Aynı zamanda bir takım dedikodulara göre Apple'ın bir sonraki ya da belki bir sonrakinden sonraki, yani iPhone 7 değil ama iPhone 8 için kendi ses işlemcisi üzerine çalışır da mesela konuşuluyor. Onunla bu ikisini birleştirdiğiniz zaman, üzerine de yine bir Apple imzalı yenisi Beats kulaklığı koyduğunuz zaman hakikaten audiophile dediğimiz o kayıpsız ses arayan kullanıcı kitlesine daha fazla belki hitap eden bir ekosistem paketini de yakın zamanda görebiliriz.
Çünkü Apple bir ekosistem dediğimiz için adam o dosyayı çalacak cihaza da ihtiyaç duyuyor. Şu anda iPod çalamıyor, iPad çalamıyor,
aynen,
iPhone çalamıyor. Nerede dinleyeceksin bunu? El alemin makinesine mi indireceksin? iTunes Store da çalışmıyor. Öyle de bir ikilem, aynen, var yani.
Ama esasına baktığınız zaman bunların hepsini birbiriyle konuşturabileceği donanımsal altyapıya sahip. Yani işte ses işlemcisini yapacak diyorsun. İşte kulaklığı zaten yapıyor.
Acaba şey mi diyecek? Lightning'den bağla sen. Beats Audio'nun kulaklığında ses çipi var.
Muhtemelen oradan da işlesin diyecek. Onu da yapabilir. Yani sonucunda Lightning üzerinden yapılan öngörüler ve teknik araştırmalara baktığınız zaman esasında o yeteneğe sahip bir port. Gerek veri aktarımı gerekse de enerji sağlama noktasında. Böyle şeyler de yapılabilir. Daha fazlasını isteyenler için belki daha gelişmiş bir ses çipine sahip kulaklıkla beraber de o paketi geliştirebilir.
Evet, yani eski telefonlar için de Lightning portuna bağlanan bir kulaklık bu işi görebilir arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz ortaya çıktığında. Apple'ın engellilere yönelik bir ürün satışı var.
Mağazalarda.
Evet, CBS kanalındaki 60 dakika programında Tim Cook'un yaptığı vergi açıklamaları falan da var. Bunlar bayağı bir konuşuldu.
Evet, bunlar geçmiş haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden bazılarıydı. Bunları da ufakça yorumlamakta fayda var. Henüz Apple resmi olarak doğrulamadı ama Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgiler Apple'ın kendi mağazalarında engelli vatandaşlar için de ürün satışına, onların kullanabileceği ürünlerin satışına başlayacağı yönünde. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Sonucunda engelli vatandaşların da rahatsızlık seviyelerine göre kendilerine nasıl bir takım donanımlara ya da aksesuarlara ihtiyaç duyabiliyorlar. Burada bu haberi biz sitemize yayınladığımızda alttaki yorumların bir kısmı bence de doğruydu. Engellilere yönelik ürünlerde standart fiyat politikasından farklı olarak acaba onlara özel bir takım fiyatlandırmalar da olacak mı?
Bildiğim kadarıyla ülkelerde vergi indirimleri var engelliler için. Eğer engelli vatandaşlar bir kart gösterirlerse araba alırken bile biliyorsun. Ekstra vergi avantajından yararlanırlar. Vergi ödemiyor engelliler araba alırken.
Onun üzerine bir de Apple'ın kendisi fiyat güzelliği yaparsa çok da güzel
evet,
olur.
Evet, müthiş olur. Zaten telefondan vergi alması %50 fark ediyor verdi.
Evet, telefonun kendisi için öyle. Telefonun da acaba o politika giderler mi bilmiyorum evet, ama doğru. Aksesuarlar konusunda en azından mümkün mertebe fiyatlar olabildiğince aşağı çekerlerse güzel olur. Kaldı ki Apple'ın mesela Red adını verdi. Apple Red ürünleri vardı. Mesela kırmızı deri kapak gibi. Orada da mesela HS destek konusunda yıllardır o konudaki fonlara katkı sağlıyorlar. Bunlar önemli gelişmeler. Umarız olur. Tabii ki bunları yaparken mesela mağazalara giriş konusunda da daha fazla kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Bu sadece Apple konusunda değil. Tüm firmalar için geçerli olabilir. Çünkü her mağazaya engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımızın girişi çok kolay değil.
Gerçi ne yazık ki bunu söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Ülkemizin hep daha ileri gitmesini istiyoruz. Bu eleştiri yaparken de yapmak zorundayız. Var çünkü böyle bir şey. Engelli vatandaşlarımız bırakın Apple mağazasına gitmeyi. Evinden çıkıp bakkala gidemiyor şu anda. Ne yol düzenlerimiz yol. Ne kaldırımlarımız kaldırım arkadaşlar. Ne de insanımız insan. Çünkü engelliler için yapılmış birçok yere rampaya arabayı öylesine bırakıp yani
geçtiğimiz
gidenler
günlerde işte
var.
Bir yine yanlış bilmiyorsam bir devlet sanatçısının bir müzisyenin de bu sorunu kamera kayıt altına alabiliyoruz. Yani kaldırıma çıkabileceğin o platformun önüne adam gelmiş arabasını koymuş. Adam evine gidemiyor.
Bir tane
yani.
Daha var. Engelli rampasına engelli arabası park etmiş.
Bir de şu varmış.
Yani
var.
O kadar ikilem var.
Bir de o da var. Bir de şöyle bir şey var. Ben sağda solda bunu görüyorum. Adam arabasını hiç olmayacak yere park etmiş. Önüne kağıdın üzerine kişi yazmış. Engelliyim arabamı çekmeyin. Şimdi yani bu böyle olmaz.
Evet.
Bunun böyle bir düzen tertibi var. Yani bunları yapa yapa işte engelli vatandaşlar maalesef sokağa çıkmak istemiyorlar. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Kendilerini hayattan soyutlamaya başlıyorlar. Mümkün mertebe herkesin, benim, senin, onun herkesin bu konuda saygılı ve daha hassas olması evet. gerekiyor. Çünkü şu sözü ben çok seviyorum. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız.
Evet.
Yarın kimin olacağını kimse bilmez.
Öyle gerçekten. Bir de çok basit bir konu var aslında. Ne yazık ki biz... Yani bizim hiçbir hükümetimiz, hiçbir devlet yetkilisi buna dikkat etmemiş bugüne kadar Türkiye tarihinde. Aslında ilk önce kaldırım yapmak lazım. İnsanların, bebek arabalarının, engellilerin geçebileceği bir kaldırım yapacaksınız. Sonra yol yapacaksınız. Biz ilk önce yol yapıyoruz. Eğer yer kalırsa, o da yer kalırsa erdi. Bir kaldırım yapıyoruz ki arabalar yaya ezip de sorun yaşamasınlar. Bak yayalar ezilmesin diye değil yalnız. Şu şoförler yayaları ezmesin. Hani sıkıntı yaşıyor sonra ezilince.
Ama pek çok şeyi zaten öyle yapmıyormuş. Ne yazık. Bir takım detayları, en önemli
detayları. Önce araba, ondan sonra insan. Arkadaş sen ilk önce kaldırım yap geniş. Kaldırıma çıkamayacak şekilde yap. Yolu yap ondan sonra dar olsun. Ne olacak? Adam bir yürüsün de.
Yani en azından ileriye daha olumlu bakmamızı sağlayacak. Şu anda mecliste engelli milletvekilleri de var. Zaten çok uzun süredir görme engelli bir milletvekili de vardı keza. Umarım bunlar sayesinde evet. belki bu sıkıntılar daha fazla dile getirir.
Belki de hani bilmiyorum var mı ama engelli vatandaşlar için yetkileri bayağı yüksek olan kaldırıma falan çalışabilecek ayrı bir bakanlık kurulması ve belki başına da engelli bir bakan getirilmesi lazım ki bu işten gerçekten anlasın, ilgilensin yani. Yetkisini de çok yapacaksın. Kaldırım düzeninden tut, binadaki onaya kadar oradan da gidip onay almak zorunda kalacaksın. Bak sen işler nasıl değişiyor.
Kesinlikle daha ne fikirin. Sonucunda hiçbir şey yapılmıyor değil. Yapılan şeyler de var.
Var canım.
Belki de hani biz...
Engelli gözüyle bakmak lazım.
Aynen buraya. Öyle. Belki de hani mesela yıllarca vatandaşlık dersi gibi dersler aldık ya. Belki bir engelli hayatı diye bir ders de konulabilir. İnsanlara hani belki o ortam simüle edilebilir. Bak
evet.
hani başına gelirse bunları yaşarsın. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek.
Doğru söylüyorsun.
Saygı olması gerekiyor. Bir takım eylemler. Hayata geçirilebilir.
İlkokula versen zaten bir kere o bilinç oluşsa yetti git.
Aynen
olmayacak
öyle.
İşler değil. Güzel bir fikir. Google'un da açıklamaları var. Özellikle...
Bu arada vergi atlamayalım istersen.
Ha, vergi atlamayalım. Evet, vergi çok önemli. Nereden nereye geldik?
Aynen bu. Evet. Amerika'daki CBS kanalında 60 dakika diye program var. Tim Cook oraya konuştu. Şimdi vergi tartışması bayağıdır devam ediyor. Hatta Amerika'daki en büyük 500 şirketin 2 trilyon dolarının Amerika dışında olduğu zaten uzun süredir biliniyordu. Bunu teknoloji şirketleri üzerinden indirgediğiniz zamansa başta Apple olmak üzere Microsoft, Google, IBM, EMC o bildiğim bütün teknoloji şirketlerinin hep şu paraların çok büyük kısmı yurt dışında. Sadece Apple'a baktığınız zaman 100 küsur milyar dolar yurt dışında tutulmuş durumda. Şimdi Tim Cook diyor ki ben diyor Amerika'da kazandığım her doların vergisini veriyorum diyor. Amerika'da diyor benden daha fazla vergi ödeyen şirket yok. Hakikaten geçtiğimiz sene 14 milyar dolar vergi ödemişler Amerika'da. Google, Microsoft ve IBM topluyorsun o kadar vergi ödememiş mesela. Adamlar bayağı vergi ödemişler ama diyor ki Amerikan vergi sistemi diyor, sanayi endüstri devrine geçildiği zaman şekillenmiş vergi sistemi diyor, dijital çağın gereksinimine uygun vergi sistemi değil diyor. Dolayısıyla diyor, ben diyor tabii ki diyor, örneğin diyor, Türkiye'de kazandığım parayı Türkiye'de tutarım diyor. Çünkü ben o parayı orada kazandım diyor. Oradan kazandığım parayı buraya getirdiğim zaman başka bir ülkede kazandığım paranın vergisini alıyorlar benden diyor. Gibi gibi gibi kendine has bir takım açıklamaları var.
Zaten yanlış bilmiyorsam şöyle bir durum var Erdi. Ülkede bu ülkede kazandığın parayı hepsini çıkartamıyorsun ülkeden. O zaman da Türkiye diyor. Hop kardeş ne yapıyorsun filan. Yani buraya Türkiye'de vallahi bir şirket kurup
herkesin kendine göre
o şirkete aktaramıyorsun
şey paraları. Herkes bir yolu oradan bulmuş. Herkes bir şeyler yapıyor. Genelde bakıyorsun çünkü offshore hesapları var. İşte Kanarya Adaları, bilmem evet. Ne adaları.
Çünkü devletlerin bir politikası var. Tüm devletlerin bu. Benim param olabildiğince bende dursun.
Zaten biz resmi olarak bundan dolayı çok uzun süre YouTube'u kapatmadık. Ulaştırma Bakanı ne diyordu? Benim ülkemde benim vatandaşımdan para kazanıyor ama vergisini ödemiyor. Hop arkadaş dedim o zaman. Gel. Gelmedi.
Evet.
Gibi gibi bir takım açıklamalar vardı. Ama günün sonunda 100 küsür milyar dolar mesela sadece Apple açısından baktığından adam dışarıda tutuyor parasını ve getirir mi getirmez mi konusunda diyor ki Amerikan vergi sistemi önce değilsin diyor.
İşte dev gibi bir şirket arkadaşlar. İçeride tartışılan konular bu yüzden ticarette ticaret yapan adamın kanunları kullanıp bu şekilde esnek davranmasına kızmamak lazım. Kanunları el veriyorsa yaparsın. Kanunen suç değilse yaparsın.
Adam yani açık açık söylüyor. Evet. Ben param yurt dışında var diyor gibisinden. Bir de orada mesela o konuşmada kamera bölümü çok önemliydi bence. Mesela Apple'ın iPhone'lar için 800 kişilik bir kamera mühendislik ekibi olduğunu söylediler. Oynanan bilgilerden bir tanesiydi. Son iPhone 6'sı ailesinde kameranın 200 modülden oluştuğunu söylediler. Hakikaten yazılım ve donanım konusunda çok ciddi bir ekip kurmuşlar. Bu ekibin arasında daha önce Nokia'nın Lumia bölümünde kamera bölümünde çalışan üst düzey mühendislerin olduğunu da görmekteyiz. Söylediklerine göre piyasada optik görüntüleme noktasında ne kadar yetenekli mühendis varsa hepsini bir araya getirip 800 kişilik bir mühendislik ekibi kurulacak. 800 kişiden bahsediyoruz burada. Sadece kamera üzerine çalışan.
Ya şimdi Erdi bu adamlar her şeyi o kadar abartıyorlar ki tamam 1,5-2 sene önce kameraları diğer telefonlara göre daha iyiydi. Şu anda bir gerçek var. Girin testlere de bakın. Siz bakmayın Sony'nin Xperia serisinde en iyi kamera bizde dediğine ne ön kamerasından ne de video ya fotoğraf kalitesinden bahsediyorlar. Bir tek video çekim kalitesinde en iyisi onlardı. Gerisinde biliyorsun gerideler. Bak, onlar da kabul ediyorlar.
O haberi bunu. Bak mesela DxOMark'ın o platformun testlerini Xperia Z5 ailesi birinci sıraya çıkmıştı. Daha bugün sabah Galaxy ailesinin de Note 5'ler işte Edge'leri vesaire dahil etmişler. Onu haftaya konuşalım. O tablolara bir bakalım tekrardan. Çünkü ben gördüm ama inceleme şansım olmadı.
Ben sana söyleyeyim. Galaxy Edge şu anda serisi en tepede Z5'ten yan yanalar. 87 puanı paylaşıyorlar.
Kesin olan bir şey var. Z5'le beraber paylaşıyor mu? Totalde baktığınız zaman 2015'in kamerası. Kimse kusura bakmayın Samsung'un kamera
Samsung'un.
Paketleri.
Yani arkadaşlar hani şimdi ben Z5 kompağı da kullanıyorum. Bir ön kamera koymuş adam. Yani 1000'den altı telefon ön kamerası gibi ya. Koymasaymış da olurmuş. Çok sıkıntı yaratmazmış yani. Ön kamera yok deselermiş olurmuş gerçekten. Post çektim geçen. Instagram'a attım. İlk şey ne biliyor musun? Hesap makinesiyle mi çektin abi? Ha bunu şey için söylemiyorum. Gerçekten böyle.
Yok neyse hocam.
iPhone 6S'yi kullandık. iPhone 6S'nin kamerasını kullanıyorsun. Sonra Samsung'a geçiyorsun. Kompakt makine satın almış kadar fark var arada.
Yok şimdi hakikaten Samsung...
Çok abartıyorlar. 800 tane yetenekli mühendis.
Yok şimdi şöyle bir şey. 800 tane 800 mühendisin çalışması önemli. Ama Samsung'da belki 1000 kişi çalışıyor. Yani. Onun açıklanması gerekiyor. Ama Samsung'a bakıyorsun mesela 2 jenerasyondur ön kamerası 2K video çekiyor.
Yani şimdi çatır çatır çalışıyor. Kimse de var ya bilmiyor. Sen de bana söyleyene kadar ben o kadar abartmıyordum mesela.
Mesela ben Lumia'larda baktım. Lumia'larda mesela Full HD'nin üzerine çıkabiliyorlar ön kamera. Lumia 950 ve 950X'i. Çok önemli mi ön kamera için dersen çok önemli olmayabilir ama toplam kaliteyi etkileyen unsurlardan evet. Bir tanesi bunlar.
Sonuçta Full HD çekerken de onu adam sana sıkıştırıp
aynen
veriyor.
Aynen öyle. Hani bugün yeni nesil iPhone'lar için kamera konusunda övebileceğimiz yerler var mı? Var. Kameranın hızlı çalışması, evet. 4K fokus konusunda hızı. Sorun yapamaması,
fokus
gibi.
Kalitesi.
Aynen yani o konularda ciddi avantajlar. Optik görüntü sabitleme konusunda gerçekten tutarlı sonuçlar evet. Vermesi bunlar güzel şeyler ama topyekun günün sonunda en yüksek görüntü kalitesini hangisi sunuyor diye derseler S6, S6 Edge, Note 5 yani o Samsung'un kamera paketi bugün hakikaten 2015'in gerçekten. En iyi paketi gibi görünüyor.
Google'a geçelim artık vergi de konuştuktan sonra.
Son haberimiz.
Evet. Abi. Yine Google'da bazı açıklamaları var. Bu da materyal tasarımla ilgili.
Materyal tasarım başındaki Matias Duarte'nin Google ekosistemi ve diğer ekosistemlerin durumu ilerleyişi, hangi cihazları kullandığı tarzında önemli açıklamaları var. Bu adam çünkü Google'un uzun süreler boyunca kullanıcı deneyimi bölümünün başkanlığını yaptı. Yani biz bugün Android 6.0 elimize alıyoruz, referans tasarım istiyoruz ya. O gördüğümüz arayüzdeki tüm değişiklikler bu adamın onayından geçerek gelen. Dolayısıyla bizim hayatımıza dokunan pek çok özelliğin başındaki adam olduğu için bu açıklamalar önemli. Şunu söylüyor, diyor ki ben diyor telefon olarak diyor iş amacıyla Nexus 6P'yi kullanıyorum diyor. Hakikaten yurt dışında biz inceleme şansı yakalayamadık ama yurt dışında Android ekosistemini yakından takip eden herkesin söylediği şey Android tarafından alınabilecek en iyi telefon olduğu yönünde. Tablet olarak diyor Xperia Z3 tablet kompaktlı çok beğeniyorum diyor. Hakikaten Sony tabletleri de gerçekten yetenek ve tasarım olarak çok güzel tabletler. Her ne kadar Türkiye'de ticari olarak satılmasa da. Sonra da diğer ekosistemlere geçiyor. Diyor ki iPad Pro'yu da kullanıyorum diyor. Surface Book'u da kullanıyorum diyor. Kendi cihazlarımızı da kullanıyorum diyor. Ben ama diyor şunu istiyorum diyor. Hala diyor ben not aldığım zaman diyor beyaz tahta kullanıyorum diyor iş ortamında diyor. Not defteri kullanıyorum diyor. Evet, Google Documents benim hayatımın her noktasında kullandığım bir unsur ama mesela diyor benim o defter deneyimini yakalayabildiğim uygulama diyor OneNote diyor. Microsoft'un geliştirdiği uygulama diyor. Ki Microsoft'a bir yakınlıkları söz konusu, Android ekosisteminde OneNote'un hızlı yaygınlaşması söz konusu ama hala tam olarak bu not defteri deneyimini elde edebileceğimiz uygulamaların eksikliğini hissediyoruz ve bunların yaygınlaşması gerekiyor. Anladığımız kadarıyla Google tarafında da yine bu kalemle kullanılabilen o uygulamaların önü açılacak gibi. Çünkü Android 6 ile beraber ekranı ikiye bölme, multitasking, o iPad Pro'nun yarattığı fırtınadan dolayı da kalemin daha etkin kullanılabileceği bir arayüzü göreceğiz gibi. Onun aslında biraz da altına azılıyor gibi.
Evet, güzel haberler arkadaşlar. Mobilitenin sonuna geldik. Evet, ilk başta birazcık Microsoft programı oldu gibi değil mi? Bayağı bir şey
ortalara
oldu.
Doğru Apple programı gibi oldu.
Evet, yani değişik her şeye değindik diye düşünüyoruz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.